Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta Küresel Analiz programında Türkiye'yi konuşacağız. Evet. Neden Türkiye'yi konuşuyoruz? Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri var. Dünyada birçok uluslararası mecra yayın kuruluşu Türkiye'deki seçimlerin 2023'teki en önemli seçimlerden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Tabii 6 Şubat depreminden sonra bu noktadaki analizler depremle yer değiştirdi ama yeniden seçim atmosferine Türkiye girmiş durumda. İki tane ittifak var biliyorsun. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor. Ama HDP de PKK ile evet. doğrudan iltisakı olan, ilişkisi olan parti de Millet İttifakı'nı destekliyor. 4 tane başkan adayı var. Tabii birçok konu başlığı var. Biz bugün bu iki ittifakın dış politika stratejilerini, dış politika vaatlerini konuşacağız. Geçtiğimiz hafta AK Parti, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'nin seçim beyannamesini ilan etti. Orada dış politika başlığı da yine ön plana çıkan başlıklardan bir tanesiydi. Dış politikaya dair yeni bir çerçeve sunuyor Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin beyannamesi. Millet İttifakı'nın da kendince bir ortak politikalar metni olduğunu gördük. Orada da dış politika başlığı önemli bir başlık. Şimdi tabii dış politika deyince başlık başlık konuşmakta fayda var. Şimdi küresel siyaset tabii belirli bir değişim ve dönüşüm noktasında ciddi bir süreçten geçiyor. Bölge siyasetinde yeni bir durum söz konusu. Orta Doğu diyoruz bölge siyaseti deyince ama Kuzey Irak'ı, Kuzey Afrika'yı, Doğu Akdeniz'i, Kafkasları değil mi? Birlikte ele almak evet. lazım. Karadeniz'i, Ukrayna'yı birlikte ele almak lazım. Şimdi istersen başlık başlık gidelim. Daha sonrasında da bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren TCG Anadolu'yu konuşacağız.
Evet,
bu
önemli bir gelişme.
SİHA gemisi. Bir çıkarma gemisi. Türkiye'ye çok ciddi kabiliyetler kazandıracak bir gemi. Onu konuşuruz. İstersen bu dış politikanın genel çerçevesinden evet. başlayalım. Her iki blok açısından da bakıldığında dış politika nihayetinde kimliksel bir alan. İdeolojik de bir alan. Yani batıya bakış, Orta Doğu'ya bakış, dünyaya bakış. Daha sonrasında da tek tek konu başlıklarına gireriz. Çünkü evet. Suriye önemli, Libya önemli, Doğu Akdeniz önemli, Avrupa ile ilişkiler önemli. Ne diyorsun bu iki ittifak dış politika perspektifleri açısından çok genel düzeyde bakıldığında nasıl bir farklılık evet. ortaya koyuyor?
Tabii temel açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı'nın esasında kendi serancamına devam ettiğini ve dış politikadaki mevcut zaten uygulanan paradigmanın seçim beyannamesinde de kendini gösterdiğini değerlendirebiliriz. Temelde aslında AK Parti iktidarının en nevi şahsına münhasır uyguladığı siyaset Türkiye'yi merkeze alan bir dış politika dizaynı yapmasıydı. Daha önceki iktidarlardan AK Parti'yi özellikle de son 10 yılını ayıran en önemli bence özellik bu. Daha önce Türkiye çok daha fazla batı ekseni içerisinde kendi çıkarlarını maksimize edemeyen daha ziyade batıdaki hegemonik önemli aktörlerin başta da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve çeşitli Avrupa ülkelerinin isteği doğrultusunda dış politika dizayn etmeye çalışan o alanla kendini çizdikleri alanın içerisinde hareket kabiliyeti olan bir ülke konumundaydı. Ama Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde özellikle de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı döneminde burada belki 15 Temmuz darbe girişimini de önemli milatlardan kabul etmek mümkün. Türkiye yepyeni bir dış politika siyaseti izlemeye başladı. Burada paradigmayı tamamen değiştirdi. Burada da Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan, Türkiye'yi merkeze alan, Doğu ile Batı dengesini kendi içerisinde koruyan, sadece Batı ittifakının bir parçası olarak çıkarlarını anlamlandıran ve tanımlayan bir ülke olmanın ötesinde hem kendi coğrafyası, bölgesinin kodlarıyla hareket eden, aynı zamanda dünyada yükselen Rusya gibi, Çin gibi küresel güçlerle Batı blok arasında bir denge siyaseti izleyen kendi önceliklerini masaya taşıyan ve gerektiğinde büyük meydan okumalarla da yüzleşmeyi kabullenen, göğüsleyen bir Türkiye. Yani gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı karşıya gelmekten çekinmeyen, gerektiğinde Rusya'yla işte Suriye'de, Azerbaycan'da ya da Libya'da çatışmayı dahi göze alabilecek, kendi çıkarlarını korumak için caydırıcı güç unsurlarını da sahada aktif olarak kullanmaktan çekinmeyen bir ülke. Yani büyük güç olmaya çalışan, önce bir bölge gücü, ardından küresel bir aktör olmaya çalışan bir Türkiye konumlaması vardı. Bunun içinde az önce ifade ettiğim gibi özellikle sert güç unsurlarını da ciddi anlamda kullanmaktan çekinmeyen bir ülke konumuna gelmişti. İşte Somali'de devlet kurmaya çalışan, inşasında bulunan, Libya'daki çatışmalardaki ana aktör konumuna gelen, Karabağ işgalini 35-40 yıl sonra sona erdirmesinde Azerbaycan'da kilit rol üstlenen, sınır ötesi askeri harekatlarla Irak ve Suriye'de önemli bir aktör haline gelen, Katar'ın darbeyle iktidarını değiştirmesini asker çıkartarak, güç kullanarak belki engellemeye çalışan, gerektiğinde Doğu Akdeniz'de mavi vatan olarak tanımladığı bölgede çıkarlarını deniz kuvvetleriyle korumaktan çekinmeyen bir ülke. Tüm bunları yaparken aynı zamanda dediğim gibi işte son Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz şekilde Batı blokuyla Rusya ve Doğu bloku arasında bir denge de sağlayabilen, iki tarafla da eşit şartlarda masaya oturup kendi çıkarlar adına çaba sarf eden bir ülke konumundaydı. Bu çok anlamlı bence. Türkiye'nin geleceği açısından da çok değerli, kıymetli bir pozisyondu ve bunun sonuçlarını da Türkiye aslında son dönemde almaya başlamıştı. Yani birçok noktada artık küresel güçler Türkiye ile birlikte masaya oturduğunda dünyadaki jeopolitik meseleleri masaya yatırıyordu. Eskiden Türkiye sadece Ege Denizi veya Irak, Suriye'de yaşanan gelişmeler bağlamında dikkate alınan bir ülkeyken, bugün işte Afrika'da yaşanan gelişmelerden Ukrayna'ya, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasından dünyadaki enerji arz güvenliğine kadar birçok meseleyi Türkiye küresel aktörlerle masaya yatırabilen bir noktaya geldi. Ve mevcut AK Parti beyannamesine baktığımızda, Cumhur İttifakı'nın dış politika paradigmasına baktığımızda bunu bir adım daha da ileriye taşıyabilecek, yeni güç unsurlarıyla destekleyecek ve mevcut politikayı tahkim edecek bir anlayışı görüyoruz. Bu değerli. Tabii buna belki ekleme olarak da normalleşme eklemek gerekiyor.
Orta Doğu'daki normalleşme.
Yani bölgenin şu anda yeni bir doğası, ruhu var. Tüm ülkeler artık bir çatışma sarmalının içinden çıkıp, kaybet sarmalının içinden çıkıp ortak çıkarlara odaklanmaya çalışıyorlar. Buna da bölgesel normalleşme diyoruz. Burada işte Türkiye'de bunun bir parçası olarak daha önce çatıştığı, karşı karşıya geldiği ülkelerle normalleşmeyi tercih etti. İşte bunun örneklerini Suudi Arabistan'la, Birleşik Emirlikler ile görmek mümkündü. Mısır'la yeni bir süreç başlamıştı.
Yine geçtiğimiz günlerde Mısır Dışişleri Bakanı geldi
tabii
Türkiye'ye.
Bunun sonuçlarını da almaya başlamıştık. Tabii bu da yeni dönem dış politikasında, eğer Erdoğan seçilirse, Cumhur İttifakı iktidara
devam
gelirse,
devam
edeceğini öngörebiliriz. Tabii Millet İttifakı'na baktığımızda orada çok daha kaotik bir fotoğraf var. Bir defa 6 tane parti Millet İttifakı'nı oluşturmuş durumda ve ortak politikalar metni oluşturdular. Partilerin ama farklı farklı seçim beyannameleri var. Tek listeyle şimdi girmiş olmalarına rağmen seçime, İyi Parti'yi bir kenara koyduğumuzda diğer 5 parti, burada çok farklı perspektiflerin de olduğunu görüyoruz. Yine keza dışarıdan bu yapıyı destekleyen bir HDP ve Yeşil Sol blok var. Şimdi onun dünyaya bakışıyla zaten diğer partiler arasında ise ciddi farklılık yine söz konusu. Burada mesela ama ana birleştirici unsur olarak belki Türkiye'nin merkeze alındığı ve bu Batı ile Doğu arasında denge siyaseti izleyen yaklaşımdan çıkarak daha fazla yeniden Batı eski ekseni, kollara dönüp Batı ekseninin içerisinde yer alacak gibi bir eğilim görünüyor.
Sen bunu riskli olarak mı görüyorsun?
Ya bu Türkiye'nin çıkarları açısından doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim. Yani bunu daha önce zaten ülkedeki iktidarlar bu politikayı sürdürmeye çalıştılar. Ama bunun Türkiye'ye çok ciddi olumlu geri dönüşleri olmadığını gördük. Nihayetinde terörle mücadelede de Türkiye'nin bölgesel çıkarlarının maksimizasyonu ve tahkim edilmesi bağlamında da bu fotoğraf Türkiye'ye istediğini vermez. Türkiye'nin büyük güç olma arzusunu yerine getirmez. Çünkü şunu hep görmek gerekiyor. Yani Türkiye NATO'ya üye olduğu andan itibaren Türkiye'ye giydirdikleri bir gömlek var, çizdikleri bir sınır var ve Türkiye bunun dışına çıkmaya çalıştığı zaman engellendi. Bu Batı tarafından hazmedilemedi. Türkiye'yi bir edilgen güç olarak hep konumladılar. Dolayısıyla evet, Türkiye ile ilişkilerimiz olsun ama Türkiye'de bizim çizimimiz sınırların içerisinde hareket etsin yaklaşımı. Şimdi Millet İttifakı'nın sanki yeni dönem dış politika paradigması bu çizgiye yeniden dönmek anlamına gelecek.
Yani statükoya, yani bir tür
eski statükoya
tarafsızlık diye bir ifade var. Hı-hı. Yani orada yine Millet İttifakı'nın muhtemelen daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve genel başkanına dış politika konusunda danışmanlık yapan Ünal Çeviköz, evet, isimli eski bir diplomat kendisi.
Evet.
Onun özellikle son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalarda baktığımızda tarafsızlık noktasında Türkiye'nin dış politikasında çok belirgin bir hat çizildiği gözüküyor. Ama Türkiye'nin dış politika dosyaları şöyle hızlıca bir saydığımızda Libya, Suriye, Kuzey Irak, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ukrayna. Hadi Ukrayna'yı bir kenara bıraksak, evet, bile, veya Körfez, Katar meselesi. Tarafsızlık, PYD konusunda tarafsızlık denilen şeyi nasıl olacaksınız? Yani orası ilginç.
Yani işte bu
bana
Türkiye'yi etkileştirmek anlamına gelir. Yani siz şimdi Amerika ve Çevre'de Türkiye'nin temel çatışma noktaları nedir?
Evet,
baktığımızda
PYD
bunun en önemlisi Fırat'ın doğusunda, Suriye'de Amerika ve Şehitleri bir devlet kurdurmaya, evet, çalışıyor terör örgütüne ve sen bunu askeri güç unsurlarında kullanarak engellemeye çalışıyorsun. Yani bu konuda Türkiye nasıl tarafsız olabilir veya Amerika ve Şehitleri ile nasıl bir uzlaşıda bulunabilir? Yani tabii şununla mı birleştireceğiz? Yani HDP'nin destek verdiği bir Millet İttifakı var. HDP'nin temel şartları neydi? Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'de asker harekatları durdurması ve Türk askerinin bölgeden geri çekilmesi. Kemal Kılıçdaroğlu da maalesef buna benzer daha önce açıklamalar oldu. PYD'yi bir tehdit olarak tanımlamayan, Türkiye'nin zaten sınır ötesi asker harekatlarına yönelik tezkerelere de destek vermedi CHP, biliyorsunuz. Ama İyi Parti, Gelecek Partisi gibi partiler burada farklı noktada duruyorlar. Ama eğer CHP ve HDP ile birlikte dizayn edilecekse bu siyaset, bu noktada Türkiye'nin Suriye'de askerlerini çekeceğini ve burada PKK'nın adeta kuracağı devleti Türkiye'nin göz yumacağı bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz ki bu Türkiye'nin orta ve uzun vadede ulusal güvenliği açısından çok büyük bir tehdit anlamına gelecektir. Dolayısıyla buna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi Çeviköz'den bahsettin. Yani kendisinin dış politika söylemlerine baktığımızda tamamen Batı'yı merkeze alan, işte S-400'lerden tutun da Ukrayna meselesine, işte İsveç'in NATO'ya üyeliğine kadar hemen hemen her alanda Batı ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği alanlarda Batı'yı haklı gören, Batı'yı destekleyen bir retorik şu ana kadar kullanmıştı. Eğer bu akıl, bu dış politika söylemi, bu paradigma iktidar olacaksa muhtemelen tamamen Batı merkezli yeniden bir Türk dış politikası bu, burada izleyebiliriz
diye düşünüyorum. OBİT projesi, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerisi var. Yine kendisi tarafından dile getirilen. Suriye'nin,
ya bunlar
Irak'ın,
çok ayakları
İran'a
yere basan şeyler değil açıkçası. Yani siz bir defa dış politikada kendinizi merkeze alan bu denge politikasından vazgeçip Batı yörüngesine girdiğiniz zaman onların söylemleriyle hareket etmeye başlayacaksınız. Onların arzularını yerine getirmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla şimdi İran'a bakış açınız da, Suriye'ye bakış açınız da, Rusya'ya bakış açınız da bu çerçevede yeniden şekillenmeye başlayacak. Yani Türkiye hem Batı eksenine yeniden dönüp hem de Rusya'yla bağımsız bir dış politika izlemesi mümkün değil.
Evet.
Yani ki Amerika Birleşik Devletleri şu anda Almanya, Fransa gibi ülkelere dahi bu izni vermiyor. Hatırlarsın Ukrayna Savaşı'nın başlarında Fransa ve Almanya gibi ülkeler burada savaşın parçası olmadılar. Direnç gösterdiler, eskalasyon olmamasını istediler. Rusya'ya karşı enerji başta olmak üzere yaptırımlara karşı çıktılar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sert baskısı çerçevesinde edilgen kılındılar ve bu siyasetin bir parçası haline gelmek durumunda kaldılar. Büyük bir baskı altında kaldılar ki bunlar Batı blokunun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en önemli üyelerinden, ülkelerinden bahsediyoruz. En güçlü ülkelerinden bahsediyoruz. Türkiye yeniden edilgen bir konumda Batı siyasetinin ittifakının içerisine girdiğinde elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden o baskısını açık bir hale gelecek ve bu anlamda yönlendirmelere ve manipülasyonlara maruz kalacak. Dolayısıyla siz ne İran'la karşı ne Orta Doğu'daki diğer ülkelere karşı öyle kendi inisiyatifinizle adım atmanız mümkün olmayacak diye düşünüyorum.
Ya şimdi bu Cumhur İttifakı'nın temel dış politika söylemlerinden bir tanesi, daha doğrusu temel mimari stratejik özellik üzerine oturuyor.
Evet.
Yani daha bağımsız. Tabii. Gerektiğinde tek taraflı hareket edebilme, teknolojik üstünlüğün, ekonomik özgürlüğün, bağımsızlığın, bilgi özgürlüğünün, hatta çünkü günümüzde artık bilişim teknolojilerinin artmasıyla da bütün alanlarda o özgürlüğünüzü ve özgürlüğünüzü korumak zorundasınız, bağımsızlığınızı. Sadece denizlerde değil, uzayda da kendinize bir alan oluşturmak zorundasınız. Bir tarafta bunu söylerken Millet İttifakı'nda bu özellik vurgusu çok fazla ortaya çıkmıyor. Tabii ki bunun çeşitli nedenleri var. İdeolojik olarak farklı partilerden oluşuyorlar. Mütevellit bir şey var. İttifak biçimi var. İkincisi koalisyon yapısıyla ülke yönetilme noktasında bir tercihte bulunacak. Yani bir cumhurbaşkanı ve etrafında yaklaşık 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu da ciddi bir zaaf oluşturabilir. Yani diplomatik süreçlerde.
Dış politikayı hangi eğilim yönetecek? Yani dışişleri bakanı kim olacak? Tabii. Bir cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı mı olacak?
Lider çok önemli hale geliyor. Yani Türkiye'nin
bu çok ciddi belirsizlikler yaratıyor.
Ben Türkiye'nin bu özellik politikasının siyasi irade noktasında çok güçlü bir yanının olmasıyla açıklıyorum. Evet. Yani tek başına Türkiye'nin artan silahlı kabiliyeti, savunma gücü değil, o siyasi irade özelliği sağlıyor. Çünkü mesela geçtiğimiz haftalarda YPG'nin komutanlarından Mazlum Abdi'nin yani Ferhat Abdüşahin'in hedef alınması
tabii
meselesi.
Tabii Süleymaniye'de. Yani, Amerika'nın korunması ve himayesine rağmen.
Evet, şimdi orada bir şekilde o SİHA operatörü o şeye basıyor, düğmeye basıyor, o şeyi fırlatıyor, füzeyi fırlatıyor ama o fırlatmıyor aslında füzeyi. Yani orada o
son emri siyasi irade veriyor.
Dolayısıyla ondan. O çok önemli. Yani o özellik meselesi gerektiğinde çıkarlarınız karşıt hale geldiğinde sizden daha güçlü olan bir rakibe karşı
bağımsız karar alabilecek.
Bağımsız karar alabilme. Bu mesele burada işte biraz tuhaf.
Ve şimdi Millet İttifakı'nda hangi mekanizma bunu yapacak? Yani sen de ifade ettin. Şimdi 6 tane siyasi parti var. Bunların farklı ideolojileri, farklı dünya görüşleri, farklı dış politika yaklaşımları var. Bunu bir kenara koyduk. Dışarıda HDP var. Bambaşka bir dünyada PKK'yı merkeze alan bir siyaset izliyor ve Türkiye'nin askeri operasyonlarının durdurulmasından bahseden bir ve Irak Suriye'den çekilmesini arzu eden bir yapıdan bahsediyoruz. Onu bir kenara koyduk. Şimdi bu ortak muhtıra metninde anlaşmada şöyle bir 8. madde vardı hatırlarsan.
Evet,
Cumhurbaşkanı ulusal güvenliğe ilişkin ana konularda diğer 5 Cumhurbaşkanı yardımcısının onayıyla hareket eder. Yani burada bir istişare mekanizması da değil, bir onay mekanizması.
İki tane belediye başkanı.
Onlar da gelince 7'ye çıkacak. Yani bu tabii mümkün değil. Yani ulusal güvenlikle ilgili önemli bir karar alması gerekiyor. 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı, işte 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısından bir tanesi şerh koydu mu o karar alınmayacak.
Yani
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin durumuna düşecekler. Yani hiçbir karar alamayan, hiçbir işe yaramayan bir durumda krizler nasıl yönetilecek?
Yani
mümkün değil. Mesela bir tane örnek vereyim. Şimdi Libya meselesi. Şimdi Libya meselesi Türkiye için bana göre hayati derecede önemli bir mesele. Çünkü sen mavi vatan olarak tanımladığın alanda çok kritik bir role sahip. Deniz yetki alanları anlaşmasıyla burada sen Yunanistan'a ve diğer ülkelere karşı elini çok güçlendiriyorsun. Bölgedeki münhasır alanını bir şekilde tahkim etmiş oluyorsun. Askeri açıdan senin için önemli ve Libya'daki enerji kaynakları ve bölgedeki stratejik değeri açısından Türk askerinin oradaki varlığı ve müttefiklerinin korunması hayati derecede önemli. Ama CHP bu meseleye böyle bakmıyor. Belki Gelecek Partisi benim durduğum noktaya yakın bir noktada. Ahmet Davutoğlu çünkü açıklamalarını biliyoruz Libya ile ilgili. Libya tezkeresini destekledi. Orada asker bulundurmasının öneminden bahsetti vesaire. Ama Kılıçdaroğlu bunlara karşıydı zaten. Karşı oy verdi. Türk askeri Libya'da ne işi var?
Evet,
diyen bir yaklaşım. Yani şimdi Libya ile ilgili bir karar alması gerekiyorsa şimdi Davutoğlu bambaşka bir fotoğraf ortaya koyacak. Kılıçdaroğlu bambaşka. Nasıl anlaşacaklar ve nasıl bir karar çıkabilecek? Ve birisi şerh koydu mu? Veto koydu mu Türk devleti, devlet mekanizması kilitlenecek mi? Yani bu bilmiyorum seçmen nezdinde nasıl bir algıya neden oluyor ama bu şekilde ülkeyi yönetebilmeleri ve bu tip ulusal güvenliğe ilişkilen kararlar almaları hiçbir şekilde mümkün görünmüyor bana göre.
Şimdi buradaki en kritik dosyalardan bir tanesi Suriye. Mevcut iktidar da Suriye'de bir normalleşme sürecini hayata geçirmiş gözüküyor. Orada birkaç tane başlık var: terörle mücadele, sığınmacıların geri dönmesi,
siyasal
uzlaşının ortaya çıkması vesaire şeklinde devam ediyor ve önümüzdeki günlerde belki de seçimden önce bir Dışişleri Bakanları zirvesi ve toplantısı olacak gibi gözüküyor. Kurumsallaşan bir yapı. Öte taraftan Millet İttifakı'nın üyeleri de kısmen CHP ile İYİ Parti arasında bu noktada bir uzlaşı var. Gelecek Partisi daha uzak. Yani normalleşmeye ama normalleşmenin içerikleri yok çok fazla. Yani terörle ortak mücadele nasıl olacak? Üstelik HDP'nin bu noktadaki tavrı var belli. Suriye konusunda ne bekliyorsun?
Ya Suriye tabii Türkiye açısından, Türkiye'nin ulusal güvenliği, toprak bütünlüğü açısından hayati mesele şu anda. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Evet, Libya da bizim için çok önemli ama Suriye daha da önemli. Çünkü Suriye'de maalesef hemen sınır hattımızda yaklaşık 40 bin kilometre karelik bir alanı kontrol eden bir terör örgütü var. Ve bu ABD himayesinde, hatta Avrupa devletlerin desteği ve İsrail'in desteğiyle neşet etmiş bir yapılanma. Bunlar şu anda Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adı altında devletleşmeye doğru giden, bunun altyapısını oluşturan meclisi, bürokrasi, güvenlik aygıtlarına kadar uzanan bir hatta oluşturulmuş bir yapı var. Ve bunun önündeki tek engel Türk ordusu. Hı hı. Yani bu çok açık. Yani Türkiye eğer Suriye denkleminden dışarı itilirse, ki 15 Temmuz'da işte amaçları da buydu esasında, Türkiye'yi Suriye denkleminin dışına itebilmekti. Şimdi de eğer Türkiye Suriye denkleminin dışında kalırsa burada bir devlet kurulmasının önünde hiçbir güç kalmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri de burada istediğini almış olacak. PKK eliyle bir terör devleti inşa edilmiş olacak. Türkiye bunun çeşitli aşamalarda güçlenmesini, bu hayalin ete kemiğe bürünmesini engelleyecek hamleler yaptı malum. İşte Fırat Kalkan Harekatı, ardından Afrin Harekatı ile kantonların toprak bütünlüğünün birleşmesi ve Doğu Akdeniz'e, denize aha, ulaşma hayali aha, yok edildi. Bunlar çok önemli. Fırat'ın doğusunda Barış Pınar Harekatı ile Tel Abed Rasulullah'ın elimine edildi ama tehdit tamamen ortadan kalkmış değil. Ve burada Suriye Devleti'nin topraklarının neredeyse üçte birini kontrol eden, birkaç milyon insanı hükmeden, tahakküm eden, demografik mühendisliğiyle yönetilebilir hale getirmeye çalışan, Suriye'nin enerji kaynaklarının petrol ve doğalgazda %75'ini, verimli tarım arazilerinin %50'sini, yine işte su kaynaklarının önemli bir kısmını kontrol eden bir tehdit var karşımızda. Ve bu tehdit Türkiye'yi de hedefliyor. Yani sadece burada bir kendine özerk alan veya devlet kurmayı amaçlayan bir yapı değil. Türkiye'deki topraklara da aslında göz dikmiş, evet, bölücü bir yapılanma. Zaten kurucusu Abdullah Öcalan, PKK'nın Suriye yapılanması olarak karşımızda duran bir yapı. Bu Türkiye açısından, Türkiye'nin ulusal güven açısından hayati derecede önemli. Dolayısıyla şimdi her iki ittifakın da, Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda bu meseleye bakış açısı seçmen nezdinde çok değerli, belirleyici olması gerekir diye düşünüyorum. Ancak Millet İttifakı'nın maalesef bu konuda net bir tutum açıklayamadığını yani görüyoruz. Bir defa yani Kemal Kılıçdaroğlu PYD'yi bir tehdit olarak daha önce görmediğini ifade eden, bir terör örgütü olarak tanımadığını söyleyen ifadeleri söz konusu. CHP'nin genel anlamda bakış açısı bu şekilde şekilleniyor. Keza ittifak ortakları olmasa bile dışarıdan destek veren ve Kılıçdaroğlu eğer seçilecekse HDP'nin desteğiyle seçilecek bir denklem var. Siz böyle bir denklemde HDP ile ittifak halinde veya onun desteğiyle seçildiğiniz takdirde Türkiye'nin sınır ötesi asker harekatlarına, PKK ile mücadelesine nasıl devam edeceksiniz? Bu devletin önünde nasıl set duracaksınız? Onun topraksızlaştırmak için nasıl asker hamleler yapacaksınız? Yani burada çok ciddi belirsizlikler var maalesef.
Evet, dış politikada gerçekten riskleri minimize etmezseniz kriz yöneten bir dış politika. Ya riskleri yönetirsiniz ya kriz yönetirsiniz. Evet. İkisinden bir tanesi. Türkiye son dönemlerde her ikisini de yapmak durumunda kaldı. Yeni bir döneme doğru giriyor ama öyle bir dönem ki bu gerçekten de uluslararası sistemdeki belirsizliklerin arttığı, bölgesel ölçekte de yaşanan gelişmelerin hakikaten başka gelişmeleri tetikleyebilecek bir, evet, zaman diliminde. Türkiye'de tam böyle bir dönemde seçime gidiyor. O yüzden sadece Türkiye'nin yani sorunlarını çözme noktasında değil ama geleceğini belirleme noktasında da çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Evet sevgili dinleyenler, bugün Türk dış politikasına ittifakların nasıl baktığını ele aldık. Yaklaşan seçimler öncesinde öne çıkan dış politika başlıkları, tartışılan ana konuların ne olduğunu masaya yatırdık ve analiz ettik, tahlil ettik. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Enişten dileklerimizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi.
Evet, ben de herkese
geçirmenizi
iyi bayramlar diliyorum.
Temenni ediyoruz. Bayramdan sonraki ilk gün aynı saati ve günde yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Küresel analiz.